Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'ya, Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamızla birlikteyiz ve medeniyet coğrafyamızda yaşanan önemli gelişmeleri, sıcak başlıkları, arka planlarıyla birlikte konuşmaya devam edeceğiz bu haftada. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk, merhaba, teşekkür ederim.
Evet hocam, önemli gündem başlıkları var yine listemizde. İlk olarak ABD-Türkiye ilişkileri noktasında yapılan açıklamalar, tehditler var. Onunla başlayalım. Malumunuz Türkiye Rusya'dan S-400 füze alımı konusunda anlaşmaya varmıştı. Para ödendi ve teslimatta bu yılın Temmuz ayında yapılacak deniliyor. Fakat Amerika Birleşik Devletleri bu konu üzerinde tehditlerine devam ediyor. Mesela ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alması durumunda çeşitli yaptırımlar uygulayacaklarını söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Palladino yaptığı açıklamada Türkiye'yi Rusya'dan S-400 satın alması durumunda F-35 programına katılımının yeniden değerlendirilmesine neden olacağı ve gelecekteki diğer potansiyel silah transferini riske sokacağı konusunda açıkça uyardık. Amerika düşmanlarına yaptırımlarla mücadele yasası kapsamında S-400 alımına dahil olan devlet veya özel tüm kurum ve kişilerin potansiyel yaptırımlara maruz kalabileceğini de ifade ettik tehdidinde bulunuyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. O iş bitti. Biz S-400'ü aldık. Hatta S-500 konusunda da sıcak bakıyoruz dediler. Bu konuda ABD neler yapabilir? Türkiye geri adım atar mı? Patriot konusunda ABD gerçekten de bize satmayı düşünüyor mu? Bu konuda neler söylersiniz? Bununla başlayalım.
Evet, Türkiye'nin hava savunma sistemi ile ilgili bir açığının olduğu uzunca bir süredir dile getiriliyor. Ve nitekim Türkiye'de canlı bomba eylemlerinin olduğu geçtiğimiz yıllarda NATO'dan 2013 yılında Türkiye yardım istedi. Bu Türkiye'nin bu çağrısı çerçevesinde Adana ve Kahramanmaraş'a Patriot ve hava savunma sistemleri getirildi. Fakat bir süre sonra, bu sanırım Almanya, Hollanda'ya aitti bunlar, en çok ihtiyacımız olduğu dönemde de söküp götürdüler. Ve Türkiye bu açığını gidermek için Amerika'dan talepte bulundu. Amerika ayak sürdü her zamanki yaptığı politikayla. Yani parayla satacağı bir silahı işte kongreden geçecek, işte temsilciler meclisinden onaylanacak, başkanın imzası gerek gibi sürekli topu taca atan ifadeler vardı. Çin'le görüşmeler yapıldı. Hatırlarsanız bu 3-5 yıl öncesinde. Amerika buna şiddetle karşı çıktı. Arkasından bu Rusya'yla S-400 anlaşması gündeme geldiğinde işte fiyat konusu ayrı bir konudur. Onların teknoloji transferi ayrı bir konu, ödemelerin nasıl yapılacağı, kredi konusu vesaire, bunların hepsini anlaşılıp imzalar atıldıktan sonra Amerika baktı ki iş artık Atalan Üsküdar'ı geçti. İşte NATO üyesi bir ülkenin Rus savunma sistemlerini alamayacağını argümanını dile getirdi. Ancak NATO Genel Sekreteri böyle bir şeyin bizim için çok büyük bir sorun teşkil etmediğini söyledi. NATO Genel Sekreteri. Arkasından tarihi sürece baktığımızda Yunanistan, Bulgaristan, Slovakya gibi NATO üyesi ülkeler S-300 füzelerini daha önceki dönemlerde aldılar. Hava savunma sistemleri içerisine de dahil ettiler ki Yunan adalarını silahlandırmak yasak olduğu halde Yunanistan şu anda Ege adalarında S-300 füze savunma sistemlerini hem Güney Kıbrıs hem Ege adalarına kurmuş durumda. Yani bunun 300'ü olunca, Yunanistan olunca oluyor da bunun 400 tipi, daha gelişmiş bir tipi Türkiye'ye gelince niye sorun oluyor? Bu bir buraya bir mim koymamız gerekiyor. İkinci bir konu da Türkiye'nin şu anda mevcut yönetimi, Sayın Erdoğan'ın siyaset ve yönetme tarzı geri vitesi olmayan bir özellik gösteriyor. Yani söz vermiş, imza atmışsa, yani bundan caymayacağını Amerika'da 3 aşağı 5 yukarı biliyor. Yani şu anda Rusya ile ilişkilerimiz bu kadar gelişmiş durumdayken, işte turizmden tutun da silah, nükleer reaktör yapımı, karşılıklı ticaret hacminin her geçen yıl artması, Suriye'deki işbirliği vesaire. Türkiye bir kalemde bunları silip atıp, yani Amerika'nın hatırına S-400 alımından vazgeçmesi zaten aklen mantıken ve Türkiye milli çıkarlar açısından da beklenemez. Türkiye'nin bunun %99 yapmayacağını da Amerika biliyor. Peki bu tehdit ve şantajlar niye?
Evet.
Asıl konu bu. Yani Türkiye'nin bunu alacağını ve geri dönmeyeceğini bunu söyleyenler de biliyorlar. Bunu söylemelerinin sebebi, benim kişisel kanaatim, Suriye'den çekiliyoruz beyanatından sonra gece vardiyasına çıkıp 2500 tır civarında hava savunma sistemlerinin Irak'tan Suriye'ye taşındığı bilgileri medyaya düştü. Yani bırakın Irak'tan çekilmeyi, Suriye'den çekilmeyi, tam tersine Irak'taki üstlerinden Suriye'ye takviye ve oradaki YPG'lilere yani uçak ve insansız hava araçlarına ve hava, yani Türkiye'nin hava gücünü bertaraf etmeye yönelik savunma sistemleri oraya kurulmaya başlandı. İşte Türkiye'nin tepkisini bertaraf etmek için en iyi savunma hücumdur mantığıyla böyle bir şey yapıyor. Gelelim uçak satışı ile ilgili, bu F-35 uçakları konusunda bir konsorsiyumdur bu. Amerika'nın tek elinde olan bir şey değildir. Türkiye de bu konsorsiyumun bir üyesidir ve o uçakların bir kısım aparatları da Türkiye'de imal ediliyor ve mesela Türkiye çıkardığında o Türkiye'nin ürettiği yedek parçaların anında başka bir ülkede imal edilmesi, kavuşturulması, o F-35 uçaklarının projesini de birkaç yıl geciktireceğini söylüyor uzmanlar. Ayrıca bunu herhangi bir hukuki gerekçe olmadan Amerika Türkiye'yi çıkarıyorum dediği zaman uluslararası büyük meblağlarda tazminat ödemesi de gerekir. Ayrıca biz parasını verdiğimiz, şu anda sanırım Teksas'ta, Amerika'nın eyaletinde pilotlarımız orada deneme uçuşları yapıyor. İki tanesini de teslim aldık biz. Yani dolayısıyla o işte öyle yaptım oldu babından basitçe hemen işte buradan da Türkiye'yi çıkardım demekle çıkarabileceği bir olay değildir. Dolayısıyla Amerika'nın elinde açabileceği çok fazla kart kalmadı. Şapkadan çıkarabileceği çok fazla tavşan kalmadığı için artık çok da
mesela bir örnek vereyim. Yeni sarıldığı bir başka dal. ABD Başkanı Trump, Türkiye'yi bazı ürünlerin ABD'ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan programdan çıkarmak istediğini açıklıyor. Ve Trump'ın gerekçesi de şu: Türkiye'nin gelişmiş ekonomisi. Bu gerekçeyle artık siz vergi muafiyetinden yararlanamazsınız diye Kongre'ye mektup yazıyor hocam.
Ya bu gerekçe veyahut da işte uygulayacağı ambargonun Türkiye'deki ihracat ürünlerine etkisinin, işte uzmanlar, ekonomistler, 180 milyon dolar civarında olduğu söyleniyor. Yani 160 milyar dolarlık ihracat yapan bir ülkede 180 milyon dolarlık bir şeyin devede kulaktır. Yani Amerika yaptığımız ihracat zaten toplam ihracat içerisinde küçük bir oran teşkil ediyor. Bu uyguladıkları şey de çok daha azdır. Yani bu tamamen tribünlere oynanan cümlelerdir diye düşünüyorum.
Hocam, bir diğer önemli gelişme bugün yaşandı. Rusya ile İdlib konusunda bir mutabakatımız vardı ve son Soçi zirvesinde yapılan bir mutabakatla artık Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'de devriye görevine başladı Rusya ile birlikte. Bu konuda Milli Savunma Bakanlığı'nın da bugün açıklamaları vardı. Hemen bir kısmını paylaşmak isterim sizinle. Milli Savunma Bakanı Akar, bugün İdlib'in dışındaki sınır bölgesinde Rusya'nın silahtan arındırılmış bölgede de TSK'nın devriyesi başlayacak. Ateşkesin devamı, istikrarın sağlanması açısından bunu önemli bir adım olarak görüyoruz. Bazı tahditler vardı İdlib ve Afrin hava sahalarının kullanılması ile ilgili. Bugün itibarıyla bu da kalkmış bulunuyor ifadelerini kullandı. Bu İdlib'de Rusya ile birlikte devriye görevi ne anlama geliyor? Nasıl etkiler Suriye meselesinde çözümü? Bugünden itibaren bir şeyler değişir mi? Buyurun hocam.
Evet, bugün Suriye devletinin hava savunması Fırat'ın doğusu ve batısı diye ayırdığımızda Fırat'ın batısında bugün Şam, Halep, Türkiye'nin bu Akdeniz'e bakan Suriye'nin Akdeniz'e bakan kıyılarında Rusya hava savunmasını kontrol ederken Fırat'ın doğusunda Irak sınırına kadar da Amerika'nın hem karada hem de hava da kontrol gücü söz konusu. Şimdi Türkiye Afrin operasyonu yaparken de Rusya ile bir fiili olarak bu işleri halletti. Hava operasyonlarına geçmeden önce hava sahasını Rusya Türk uçaklarına açtı. Şimdi İdlib'de de benzer bir durumun olması sanki operasyonun ayak seslerinin geliyor olduğu gibi intiba veriyor. Bir de zaten Amerika'nın İdlib'de ayak sürmesinin veya YPG'nin İdlib'deki statüsü şu. Yani burayı size bir şekilde verelim ama Fırat'ın doğusuna da dokundurtmayız anlamında. Burası yani bir pazarlık payı olarak ellerinde tutulan bir bölge. Çünkü evet. İdlib bölgesinde Sünni Araplar ezici bir çoğunluğa sahiptir. Demografik olarak da orada bir Kürt nüfusu falan da yoktur zaten. Taşıma suyla da değirmen dönmez. Ancak Rusya'nın burada devreye girmesi şöyle de değerlendirilebilir. Artık Amerika bu bölgeden bir şekilde çekiliyor. Ancak çekildikten sonra da rejimin ve diğer istenmeyen unsurların gelmesini de kontrol etmek için Türkiye ile Rusya işbirliği halinde.
Evet.
Yani eskilerin deyimiyle usuletle ve suhuletle bu Membiç operasyonunun tamamlanmasını bekliyoruz. Türkiye'nin buradaki en önemli hedefi orada terörden temizlenen genişçe bir alan olduğunda Türkiye'den tıpkı bu Zeytin Dalı'nda ve Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi o bölgenin nüfusu anında 3-5 kat arttı. Biz Membiç bölgesinin de gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye'nin hemen sınırına yakın bölgelerde on binlerce mültecinin kaldığı kamplar vardır. Onların biraz daha rahatlaması açısından Münbiç bölgesinin bir an evvel temizlenip oradaki gerek Türkiye içinde gerek Suriye sınırındaki mültecilerin o bölgelere iskan edilmesi ve bir rahatlama açısından önemli. Zaten iklim şartlarını bekliyordu benim tahminim. Hı-hı. Türkiye bugünlerde hava şartları da oturdu. Rusya ile de hava mutabakatı yani hava operasyonları için mutabakat sağlandığına göre yani bu işin eli kulağındadır diye düşünüyorum.
Peki hocam. Bir diğer konu başlığı yine ABD-PKK ilişkisine dair bir Türkiye'den açıklama var. Daha doğrusu ilk açıklama ABD'den gelmişti. ABD 5 yılda bir terör listesini güncelliyor. İşte PKK terör örgütleri listesinde bunu tekrar listede kalmaya devam edecek şeklinde bir açıklama geldi. Hemen ardından da Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ABD'nin PKK terör listesinde kalacak açıklaması hakkında ABD'den aynı yaklaşımı PKK'nın bölgedeki uzantıları PYD-YPG'ye karşı da göstermelerini bekliyoruz dedi. Az önce siz de konuşmanız arasında geçti. Irak'tan Suriye'ye hava savunma sistemleri nakledildiğine dair haberler de var. Siz de söylediniz. Hem böylesine bir PKK'nın terör örgütleri listesinde kalmasını söyleyeceksiniz ama onun uzantısını bir terör örgütü olarak görmeyeceksiniz. Onu korumaya, kollamaya ve onunla işbirliği yapmaya devam edeceksiniz. Bu çelişki daha ne kadar devam eder diye sormak istiyorum. Çok sorduğumuz bir soru ama.
Şimdi bir espri olsun. Rahmetli Alparslan Türkeş'e 12 Eylül öncesinde bir gazeteci soruyor. Yani diyor işte solcular, işte solcu anarşistler adam öldürüyor, işte cinayet işliyor vesaire. Ülkücü gençler hiç mi bu tür işlere karışmıyor filan deyince rahmetli Türkeş diyor ki bana ülkücülerin cinayet işlettiğini söyletemezsiniz diyor.
Evet.
Şimdi Amerika Birleşik Devletleri şimdi bu anekdottan şeye geçeceğiz, biraz alakası yok gibi ama Amerika YPG'lileri orada donattı ve kara gücü olarak kendinin büyük yatırımlar yaptığı bir güç orada, o bölgede. Şimdi bize sürekli dayattığı olay da şu, PKK'lar teröristtir diyor. Biz bunları terör listesine alalım ama YPG PKK'dan ayrıdır. Israrla Türkiye'ye vurgulamak istediği nokta bu işte. Diyor ki Kandil'deki terör elebaşılar hakkında kırmızı bülten çıkaracağız. Onları biz işte uluslararası Interpol tarafından bulunması için Türkiye'ye yardımcı olacağız vesaire derken öbür taraftan sınırın bu tarafındaki PKK'lı Türkiye'deki PKK'lı tişörtünü değiştiriyor. YPG tişörtü giyiyor. Oluyor sana. Artık şey
müttefik
oluyor. Şimdi Türkiye'nin istihbaratı, Türkiye'nin sahadaki elemanları bunları görmüyor mu? Hatta Türk uçakları Afrin'i Afrin kırsalında Bursa'ya dağında operasyonlar yaparken koskocaman devasa Abdullah Öcalan posterinin evet. asıl olduğu ekranlara yansıdı. Biz bunları gördük, biliyoruz. Yani KCK denen bir çatı kurum vardır. Bu KCK Irak, İran, Türkiye ve Suriye'deki PKK'nın çatı organizasyonudur. Hatta Türkiye'de mesela şu anda seçim öncesi yanlış bir algı oluşturuluyor. Mesela HDP'ye oy veren milyonlarca Kürt seçmenimiz vardır. Yani biz bu insanlara terörist, PKK'lı vesaire dersek o insanları incitmiş oluruz. Ama evet. şu da bir kesin bir gerçek ki HDP'nin yöneticileri bırakın PKK sempatizan olmayı, PKK yöneticileri tarafından direkt isimleri belirlenip listelere atanıyor. Yani onlar oraya atanmış bir memur konumunda.
Evet.
Fakat işte bunun Irak'taki versiyonu farklı, Suriye'deki versiyonu farklı, İran'daki PEJAK farklı. Evet. Ama sonuçta ha PKK, ha YPG, ha PYD bir şey fark etmiyor. Amerika ise bunları ısrarla bize farklı olduğunu dayatıyor. Türk-Amerikan ilişkilerinin son 1-2 yıldır zehirlenmesinin en temel sebeplerinin başında da bu geliyor.
Evet.
Yani kendileri bizden daha iyi biliyor onların öyle olduğunu da şu anda ne yapsınlar? Karada Hans'ın ölmesini istemediği için evet. en ucuz taşeron da onlar için onların üzerine yatırım yapıyor. Çünkü Haçlı Şabi olarak Irak'ta Şii milisler var. İran Lübnan Hizbullah ile Suriye'de kara operasyonları yapıyor. Bir taraftan DAEŞ var. Havadan bombalamayla da bu iş olmuyor. Mesela Yemen'de Suudi Arabistan sürekli havadan bombardıman yapıyor. Hiçbir sonuç elde edemiyor. Evet. Karadan da girebilmeniz için ölmeyi göze alacaksınız. Amerika'da işte kara operasyonuna kendi askerini sokamadığı için veya kayıp vermeyi göze alamadığı için işte bunlarla işbirliği yapıyor ve kolay kolay da vazgeçmeyecektir. Yani her gün başka bir senaryoyla karşılaşacağız ama Amerika bu kadar para ve silah yardımı yaptığı, yatırım yaptığı bir yapıdan da kolay kolay vazgeçmez. Bunu evet. da bilmemiz gerekiyor.
Peki hocam. Şimdi Musul'la devam edelim. Musul'da geçen gün bir saldırı oldu. Terör saldırısı DAEŞ'in düzenlediği ifade edildi. Türkmen güvenlik gücüne düzenlendi ve 6 Türkmen güvenlik görevlisi vefat etti. 31 Türkmen güvenlik görevlisi de yaralandı. Türkiye bu saldırıyı şiddetle kınadı. Tabii bu güvenlik görevlileri Haçlı Şabi içerisinde yer alan Türkmenler. Haçlı Şabi ve Türkmenler, bu ilişki nasıl hocam, bunu bize anlatır mısınız? Evet. Bu terör saldırısının arkasında ne vardır? Onu da dinlemek isteriz.
Şimdi Irak'ta bir Amerikan işgal gücü var. Bir Irak ordusu veya işte askeri polisi var. Bir de paramiliter gruplar vardır. Yani onlar da yavaş yavaş şeye entegre edilmeye çalışıyor. Yani
orduya
entegre edilmeye çalışan bir yapı. Şimdi burada Haçlı Şabi güçleri aslında DAEŞ'e karşı bölgede mücadele eden Irak Milli Ordusu tarafından da artık yarı legalleştirilen gruplar bunlar. Bunların evet. içerisinde de hatırı sayılır miktarda Türkmenler var. Şimdi Haçlı Şabi dediğimiz Şii bir grup. Evet. Fakat Telafer'den Tusurmatu'ya kadar yani Suriye'nin kuzeybatısından Kerkük'ün güneydoğusuna kadar böyle kuzeybatı güneydoğu aksında evet. bir hat boyunca Türkmenler yaşamakta ve Türkmenlerin de bir kısmı Şii bir kısmı Sünnidir. Yani Irak Türkmenlerinin mesela Kürtlerin tamamı Sünnidir Irak'ta. Yani gerek Talabani gerek Barzani bölgesindeki Türkler Kürtler Sünnidir. Sünni. Ama Türkmenler yarı yarıya Sünni ve Şii karışıktır. İşte bu Şii Türkmenlerin de DAEŞ'e karşı kendi çünkü DAEŞ onların köylerini, topraklarını, hı-hı. evlerini, arazilerini gasp etmişti. Hem kendi vatanlarını kurtarmak hem de Irak resmi hükümetiyle evet. de işbirliği halinde yapılan operasyonlardı. İşte bunlara karşı DAEŞ deniyor. Hatta basında bazen PKK mı DAEŞ mi oldu da belli değil gibi ifadeler de çıkmıştı. Çünkü hı. bu Haçlı Şabi güçleri hem PKK'ya karşı hem şeye karşı, DAEŞ'e karşı o bölgede böyle dişe diş mücadele eden gruplar. Çünkü Irak'ın o yeni oluşturulan o asker ve hı. polislerin çok daha eğitimli olmadığını, bunların daha profesyonel sahada mücadele eden gruplar olduğu söyleniyor.
Evet hocam. DAEŞ demişken onunla ilgili İran'dan bir açıklama var. Daha önce İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin DAEŞ'lıları ABD'nin Afganistan'a yolladığı, oraya yönlendirdiği, gönderdiğini hı. söylemişti, iddia etmişti. Konuyla ilgili İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Ali Şedemani'nin de bir açıklaması var. O da diyor ki bazı Arap devletlerinin DAEŞ'lı teröristleri Afganistan'a taşımasında büyük rolü var diyor. Bu konuda neler söylersiniz? Kim bu Arap devletleri?
Şu anda Körfez ülkeleri içerisinde Katar'ı bir kenara bırakacak olursak Kuveyt'te ve Umman'da biraz tarafsız bir politika izliyor. Onun dışında bütün ülkeler evet. olağan şüphelidir. Yani Ürdün'den Mısır'a, Suudi Arabistan'dan Birleşik Arap evet. Emirlikleri'ne, işte Bahreyn'den tutun da diğer bütün o ülkeler evet. olağan şüphelilerdir burada. Hı. Ama tetikçiliğini Birleşik Arap Emirlikleri'nin liderliğini yaptığı, yani Amerika'nın söylediği herhangi bir şey ikiletmeyecek ülke hangisidir denirse burada Birleşik Arap Emirlikleri'dir. Arkasından bunu Sisi yönetimi, yani Mısır demiyorum, Sisi yönetimi, bu Suud'un yeni yetme veliaht prensi ve Suudi Arabistan ne derse onu tekrar eden Bahreyn.
Evet.
Devleti de değil, devletçiyi diyelim, orada küçücük bir ada ülkesi. Bunlardır, bunlar olağan şüpheliler bunlar. Hı-hı. Ama Katar'ı ve Kuveyt'i evet. ayrı tutmak gerekir. Kuveyt ve Umman ise biraz daha tarafsız duruyorlar bu konularda. Evet.
Mısır demişken son olarak bu bölümümüzde bununla ilgili bir soru var. Onu da paylaşayım sizinle hocam, onu sorayım. ABD yönetimi geçen günlerde Mısır'da yaşanan idamları meşru bulmuş hocam. ABD yönetimi Mısır'daki idamlarla ilgili ilk resmi açıklamasında uluslararası hukukun idam cezasına izin verdiğine vurgu yaparak söz konusu cezayı meşru bildirdiğini açıklamış. Ne dersiniz?
Şu yani, mantıktan gidiyor. Amerika'nın da 50 eyaletinin tamamında aynı yasalar uygulanmıyor. Mesela evet. Texas'ta idam cezası vardır, New York eyaletinde yoktur gibi.
Evet.
İşte diyor ki bir devlet diyor idam anayasasında idam cezası olabilir ve suçlara da bunu verebilir. Ya bu mantıktan bakınca doğru.
Doğru. Peki ama, aynı idam cezası Türkiye'de bugün geri gelse ne olur?
Ama ve lakin evet. Şimdi orada idam edilenleri terörist olarak yaftalıyor.
Evet.
Ve İhvan-ı Müslümin hareketi bizzat Amerika, neokonlar ve Siyonistler tarafından şeytanlaştırılıp evet. terörize edilmeye çalışıyor evet. ki Orta Doğu coğrafyasında eline silah almadan sadece insanları ikna etme yoluyla ki Türkiye'deki Milli Görüş Hareketi'yle bu Mısır merkezli İhvan-ı Müslümin hareketinin şeyleri benzerdir. Üç aşağı beş yukarı. Mesela Filistin'de Hamas'ı terör örgütü olarak göstermeye çalışan bir İsrail'le bütün dünya genelinde ki bunu Körfez ülkelerindeki o monarşik krallar da başta olmak üzere İhvan hareketini terörize ediyorlar. Şimdi siz eline silah almamış tamamen insanları ikna yoluyla ve onlara hizmet ederek gönlünü alarak oyunu alarak sandıktan çıkarak iktidara gelen bir yönetimi siz darbeyle deviriyorsunuz. Arkasından darbecilerin yapmış olduğu insan hakları ihlallerini yani işkenceyle alınan ifadelere dayanarak verilen idamı da meşru görüyorsunuz. Evet. Bir kere burada şey olarak yani baktığınızda hukuki olarak da bir
problem var.
Problem var. Ayrıca zaten Amerika'nın hukukla, insan haklarıyla, müttefiklikle, hele hele dostlukla uzaktan yakından alakası olmadığını, çıkarı neyi gerektiriyorsa ona göre davrandığını biz kurulduğu günden beri 1770'li yıllardan beri Amerika'nın yapa geldiği bir şeydir. Dolayısıyla yani hangi ülke Amerika'yı müttefik, dost olarak düşünüyorsa veya hangi halk bir gün hayal kırıklığına uğramaya şimdiden hazırlansın. Yani Amerika'nın böyle bir derdinin olmadığını bilmemiz gerekiyor.
Evet.
Ve buradaki ahlaksız davranış da gencecik o fidanları hiç alakası olmayan bir olaydan dolayı toplayıp hapse tıkıyorsunuz. Sonra işkenceyle onlara bir takım belgeler imzalattırıyorsunuz. Sonra da onları idam ediyorsunuz. Bu her şeyi medyadan saklarken bu idamı canlı yayında göstere göstere veriyorsunuz. Sebebi de halkı sindirme.
Evet.
Yani Mısır halkını bir daha böyle şeylere aklınızdan geçirirseniz akıbetiniz bu olacaktır. Mesajıdır bu.
Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümümüzü noktalıyoruz. Değerli dinleyenler, Medeniyet Coğrafyamız programına kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında tekrar birlikteyiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteliğimize devam ediyoruz. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz diyelim ve diğer önemli gündem başlıklarıyla programımıza devam edelim. Hocam seçim gündemiyle devam edelim. Cezayir'de önümüzdeki aylarda günlerde seçim var ve bu seçimin en önemli figürü Bouteflika yani Cezayir'i şu anda yönettiğini düşündüğümüz bildiğimiz devlet başkanı ama kendisinden haber alınamıyor. Yani çok fazla göz önünde bulunmuyor. Yaşı da bir hayli geçmiş
83
vaziyette.
83 yaşında ama insani ihtiyaçlarını karşılamakta da
zorlanıyor.
Çeken, ayakta durmakta zorlanan bir figür.
Şimdi tekrar aday olduğunu açıklıyor Bouteflika ama muhalefetten, halktan büyük tepki var. Ve karşıtlar, Bouteflika karşıtları seçimin ertelenmesini istiyorlar. 18 Nisan'da yapılacak seçimleri erteleyin çağrısında bulunuyorlar. Bugün Cuma, bugün de eylemler vardı, gösteriler vardı. Cezayir nereye gidiyor? Bouteflika figürünü bize biraz anlatır mısınız? Buyurun hocam.
Evet, medeniyet coğrafyamız içerisinde önemli bir yeri olan Afrika'nın kuzeyindeki Cezayir aslında Barbaros Hayrettin Paşaların, Oruç Reislerin, Seyid Ali Reislerin bize yadigarı olan 300 yıl civarında Osmanlı'nın hakimiyetinde kalan bir bölge daha sonra Fransız sömürgesi olmuş ve 1962'de de Fransa'dan bağımsızlığını kazanmış 48 vilayeti olan ve Afrika'nın da alan bakımından 2.381.000 kilometre kare ile genişliği en fazla olan bir ülke ve bu ülkenin de %80'i Sahra Çölü'yle kaplı. Evet. 42 milyon nüfusunun tamamına yakını ülkenin %20'lik bu Akdeniz'e yakın kuzey bölgesinde yaşıyor. Güney ise tamamen adeta vahalar dışında boş olan bir ülke. Peki Cezayir'i önemli kılan şey nedir derseniz en önemli zenginlikleri petrol, doğalgaz, demir, fosfat, uranyum, kurşun, çinko gibi yer altında önemli dünyaca ünlü rezervler olan bir ülke. Cezayir'in yönetimi başkanlık tipi cumhuriyet ve 5 yılda bir seçilen başkan bakanlar kurulu üyelerini atıyor. Dolayısıyla ülkeye yani yürütme erkinin başı konumundadır. Yani Türkiye'deki bu yeni sisteme de bir nevi benzerlik gösteriyor. Fakat Cezayir'in medeni hukuk, Cezayir'deki hukuk sistemi Fransız medeni hukuku ile İslam hukukunun karma sistemidir ve ülke 1999'dan beri de Buteflika tarafından idare ediliyor. Ülkenin siyasi tarihinde şöyle bir bakacak olursak 1962'deki bağımsızlığından sonra işte sosyalist eğilimli yönetimler tarafından idare edildi. Fransız kapitalizmine tepki olarak Sovyet sosyalizmi, birazcık İslam, birazcık sosyalizm vesaire. Fakat Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra aslında ilk Arap uyanışı Cezayir'de oldu. FİS dediğimiz İslami Selamet Cephesi önce belediyelerde seçime girdi ki bizim nasıl ki Refah Partisi'nin 1994'te belediyelerdeki başarısının aslında 3 yıl öncesinde Cezayir'de yaşandı bu. Ancak ikinci tur seçimler iki aşamalı yapılıyordu. Birinci turda ezici bir çoğunlukla seçimi alan, ikinci tura da bir hafta kala asker darbe yaptı. Fransa'nın desteğiyle ve oradaki işte laik, seküler, batıcı aydınların da tıpkı bizim 28 Şubat postmodern darbesine benzer bir versiyonla. Fakat halk sokağa döküldü ve çok acı olaylar yaşandı ve uzun süren bir iç savaştan sonra 1999 yılında seçimler oldu. Yani ülke 1992'den 1998 arasında bir iç savaş yaşadı ve 100 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Tekrar ediyorum, yani 1992-98 arasında seçimi kazanmak üzere ikinci tura yani %100 seçimi kazanacak bir iktidarın seçilmesini engelleyen bir darbe oluyor. Fransa bu işin arkasında, Batı medyası arkasında, ülkedeki aklını, ruhunu Batı'ya kiraya vermiş aydınlar arkasında ve ülkenin doğal kaynaklarına el konuluyor ve sokağa dökülen halk da acımasızca kıyımdan geçiriliyor ve 100 binin üzerinde insan hayatını kaybediyor. İşte bu travmadan sonra Buteflika figürü öne çıkarıldı. Buteflika biraz dengeli siyaset izledi. Hem Batılı laik aydınları, orduyu, hem de o Müslüman ahaliyi gözeten dengeli bir, bizim bu Demirelvari bir politika izledi. Ve o sıralarda da Buteflika'nın 1999-2004-2009 seçimlerinde 3 dönem üst üste seçimi kazanmasında petrol fiyatlarının, gaz fiyatlarının yükselmesi bir şans olarak Buteflika'nın arkasındaydı. Çünkü Cezayir'in ihracatının bugün %95'ini petrol ve doğal gaz oluşturuyor. Bütçe gelirlerinde %60'ı yine fosil enerji kaynaklarından geliyor ve bu olayın üzerine halkı sübvanse etti. Mesela Cezayir dünyada en çok buğday, pirinç ithal eden ülkelerden biridir. Yani gıda maddelerinin büyük bir kısmı 42 milyonluk halka yetmiyor. Yani çok geniş bir ülke ama %80'i çöllerle kaplı. Bu çölden de petrol, gaz çıkıyor. Boru hatlarıyla İtalya'ya, Fransa'ya, Avrupa ülkelerine denizin altından ve LNG dediğim sıvılaştırmış petrol ve gaz ihracatı yapılıyor. İşte bu kadar devasa zenginlik ve rezervlere sahip olan bu ülkeyi kendi başına bırakmaları beklenemezdi. Ve bu yönüyle baktığımızda Cezayir dünyanın doğal gaz bakımından yer altında bulunan rezervinin %10'unu, dünyada doğal gaz ihracatında da 6. sırada. Bakın, dünyada doğal gaz ihracatının 6. sırada yer alan bir ülkedir Cezayir. Evet. Fakat buna rağmen halk, iki yakası bir araya gelmedi. Ancak işte bu 1999-2014 yılları arasında o petrol ve gaz gelirlerinin vermiş olduğu rehavetle halk sübvanse edildi. Yani yurt dışından satın alınan gıda maddeleri, yani diyelim ki unu, ekmeği 1 liraya mal etmişse devlet halka 50 kuruşa verdi. Ve halk nispi bir rahatlayınca Buteflika'ya 99 2004, 2019 hatta 2014'te tekrar oy verdi. En son seçimde hafızam beni yanıltmıyorsa %82 civarında oyla iktidara geldi Buteflika. Yani çok büyük rakamlardır bunlar. Ancak bugüne geldiğimizde Cezayir'in 2017 yılında 34 milyar dolarlık ihracatına karşılık ithalatının 48 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla petrol ve gaz fiyatları son 3-5 yıllık düşünce oradaki dengeler de bozuldu. Eskisi gibi sübvansiyon yapamıyor. Evet. Halk da o şey günlerini artık hem o savaşın travması hem o Buteflika'nın o gelirinin halka birazcık pompalamasıyla ortaya çıkan bir rehavet dönemi de bitti. Şu anda ise Buteflika hayatının muhtemelen son günlerini yaşayan bir ihtiyar. Evet. Fakat eşi, ailesi, bürokratik kesim, çevresi, askeri kesim, yani mevcut sistemden nemalanan kesimler onun kadavrasını bile öne koyarak seçime gitmek istiyor. Çünkü o bir toparlayıcı figür olarak gözüküyor. Evet. Halk da yeter artık diyor. Yani bu kadar, yani eskisi rahatı da kalmadı artık. İnsanlar, yeni nesil o 90'lı yıllardaki travmayı bilmiyor.
Evet. Dolayısıyla yenilik ise istiyor.
Orta yaş grubu da bir 10 yıl önceki refah düzeyine henüz sahip değiller. Çünkü petrol, gaz fiyatları düşünce devletin destekleri de kalmadı. Fakat enteresandır. Cezayir'i biz 300 yıl yönetmişiz. Cezayir'in ihracatında İtalya, İspanya, Fransa, Amerika, Brezilya ve Hollanda sıralanıyor.
İlk sıralarda.
İthalatına bakıyoruz. İthal ettiği 48 milyar dolarlık çoğu da gıda maddesi ve yatırım mallarıdır ki hepsini Türkiye üretiyor. Cezayir'in ürettiği. Sıralamaya bakıyoruz. Çin, Fransa, İtalya, Almanya, İspanya'dan sonra Türkiye 6. sıra 1, 2, 3, 4, 5, 6. sırada geliyor ve %5'lik paya sahiptir. Yani şimdi biz 300 yıllık idare ettiğimiz bir bölge,
işte
kardeşimiz var, dostumuz var ve mesela Türkiye dünyanın en büyük birinci sırada un ihracatçısı, ikinci sırada makarna ihracatçısı ki Cezayir'in en çok satın aldığı mallardır bunlar ve biz burada ancak %5'lik paya sahibiz. İşte medeniyet coğrafyamız derken burada en çok acı olan taraf, yani bir Fransa'nın, Çin'in, Amerika'nın, Hollanda'nın yapmış olduğu kadar ticaret yapamıyoruz.
Evet.
İşte akrabamız, dostumuz, kardeşimiz dediğimiz İslam ülkeleriyle, ki bu Cezayir'le bizim herhangi bir husumette aramızda söz konusu değil.
Evet.
Bu yönüyle baktığımızda durum daha ironik bir hal alıyor. Ve Nisan'daki seçimde neler olur bilemem. Ancak Buteflika'nın ölümünden sonra Cezayir'de büyük bir belirsizlik ve kaos ortamı bekliyor. Dileyelim ve isteyelim ki inşallah aklı selim galip gelir.
Evet.
Ve orada da bir Mısır'daki olduğu gibi diktatörlük yahut da Suriye'deki gibi
bir iç savaş
olmadan en azından ehveni şer dediğimiz Tunus modelinde olduğu gibi bir ılımlı bir koalisyonla halkın tekrar bu 90'lı yıllardaki travmasını yaşamamasını dileyerek bu Cezayir şeyine bir nokta koyalım şimdilik.
Peki.
Ama Cezayir'i ilerideki haftalarda da
çok
konuşacağız gibi geliyor.
Şimdi seçim gündemi olan bir başka ülke İsrail. Ama şöyle bir gelişme yaşandı hocam İsrail'de. Merkez Seçim Komisyonu iki partiden oluşan bir Arap ittifakının Nisan ayında yapılması planlanan meclis seçimlerine girmesinin yasaklanması yönünde talebi onayladı. Evet, Arap ittifakı, iki parti yasaklanıyor, seçimlere giremez deniliyor. Demokrasi, İsrail, yani nerede hocam? Bu kararın arkasında ne var? Neden böyle bir karar aldı İsrail ve bu nasıl etkiler önümüzdeki seçimleri?
Şimdi sevgili dinleyicilerimize demografik olarak İsrail'in nüfus yapısıyla ilgili bir takım bilgiler vermek istiyorum. İsrail'in şu andaki mevcut nüfusu 8 milyon civarında ve İsrail'in içerisinde İsrail vatandaşı olan 1,5-2 milyon arası Arap Müslüman nüfus var.
Evet.
Yani yaklaşık İsrail nüfusunun %20'si şu anda
Arap
ve Müslüman. Onlar siyasi parti kurabiliyorlar, oy veriyorlar, meclise girebiliyorlar. herhangi bir etkiler olmasa da böyle bir hakları var. Ancak bir 4,5-5 milyon kadar da Batı Şeria ve Gazze'de Filistinliler var. Yani hep ben şunu iddia ediyorum. İsrail'deki yöneticilere Filistinliler deseler ki biz devlet kurmaktan vazgeçtik. Yani İsrail'in işgal altında bölgeler bize çok basit vatandaşlık hakkı ver. Evet. Oy kullanalım, siyasi parti kuralım deseler İsrail bunu kabul etmez. Çünkü Batı Şeria ve Gazze'yi bakın İsrail hegemonyasında 3 tip Filistinli var. Birincisi İsrail'in içerisinde vatandaşlık olup oy kullananlar ki biz bunu konuşuyor. İkincisi de Gazze'de olanlar ki evet, açık tehlikeli. Hapishane. Üçüncüsü de Batı Şeria'da olanlar. Onların hiç olmasa Ürdün'le bir nefes alma şeyler var. En rahatları yine o Batı Şeria'dakiler diyelim. Şimdi İsrail en aşırı radikal Siyonistleri meclise taşırken en doğal insan hakları ihlallerini dile getiren bu Arap kökenli Müslüman milletvekillerinin yani o %20'lik blok bu şekilde şeye girerse meclise girerse eğer mecliste de %20 sandalye sahibi olursa hükümet kurulurken bir şekilde İsrail çok parçalayıp koalisyonlarla yönetilen bir ülke olur ki bunlar işte hükümetin bir kenarında vesaire olabilir ki çok uzak bir ihtimal. O ihtimali bile gündeme getirmemek için onların bir araya gelmesini keyfi olarak yasaklayan kararlar alabiliyorlar. Hani bir taraftan da Amerika'dan Avrupa'dan bakınca Orta Doğu'nun tek demokratik ülkesi İsrail falan deniyor. İşte bunların demokrasi anlayışı da bu kadar. Yani iki Arap partisi bir araya gelip blok oluşturup ve daha çok İsrail parlamentosunda temsil edilebilir düşüncesi bile bunları korkuttu ve bunları yasaklıyorlar.
Evet, hemen ekleyelim not olarak. Geçen günlerde de bu Arap milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmişti. Burada görüşmüşlerdi. Bir başka konuyla devam edelim hocam. Kral Selman'la Prens Bin Selman arasında kriz yaşandığı söyleniyor. Bu haberi aktaracağım ama öncesinde sıcak bir haber var. Bu hafta için Suudi Arabistan'ı ilgilendiren 36 ülke Suudi Arabistan'a karşı birleşmiş. Hangi konuda hemen aktaralım. AB'ye üye 28 ülkenin tamamı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde Suudi Arabistan'a yönelik karşı adım atılması için imza verdiği bildirildi. 36 ülke Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra en az 8 ülkenin daha imza attığı aktarıldı. Bu 36 ülke Kaşıkçı cinayetini en sert şekilde kınayıp sorumlulardan hesap sorulması çağrısı yaptı. Öte yandan başka bir oylamada da Avrupa Birliği ülkeleri Suudi Arabistan'ın da içinde yer alan kara listeyi reddediyor. Şimdi gelelim ilk konuya yani baba Selman'la oğul Muhammed arasında yaşanan kriz neymiş? Hemen o haberi de paylaşalım. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'da oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında ciddi ayrılıklar yaşanıyor. Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle başlayan kriz ülkenin Yemen Savaşı'ndaki konumu ve son olarak da Kral Selman Mısır'dayken Prens bin Selman'ın kendi kafasına göre iki atama yapmasıyla zirveye çıktı. Hatta oğluna güveni kalmayan kral koruma ekibindeki 30 kişinin tamamını da değiştirmiş. Halktan da Kral Selman'a Bin Selman yani oğul prensi şikayet eden mesajlar gidiyormuş hocam. Bu yönde haberler var. Bu baba ve oğul arasındaki çekişme nasıl bir sonuca doğru evrilir? Burada neler söylersiniz? Ve Avrupa Birliği ülkelerinin aldığı bu kararı da yorumlamanızı istiyoruz.
Şimdi Suudi Arabistan kraliyet geleneklerine veyahut da bu monarşiyle yönetilen ülkelerdeki usul ve erkana göre kral hayattayken veliaht prensler sadece böyle küçük ufak işlere bakarlar. Belki. Yani devlet yönetimine hazırlanırlar. Tıpkı Osmanlı dönemindeki şehzadelerin konumu gibi. Fakat Kral Selman krallık tahtına oturduğunda yaşı oldukça ileriydi. Şu anda da Alzheimer rahatsızlığı olduğu söyleniyor. Ve biraz daha diğer Suudi krallarına göre ve oğlu Bin Selman'a göre çok daha dindar, hayırsever bir insan olduğu söyleniyor. Ve kendini böyle vakıf işlerine, hayır işlerine adayıp dizginleri de tamamen oğluna bıraktığı söylenmişti bu şimdiye kadarki olaylarda. Peki bunun bizimle alakalı tarafı nedir derseniz, 2002 seçimlerinde Türkiye'de AK Parti iktidara geldiğinde Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili biçilen rol şuydu. Büyük Orta Doğu Projesi Fas'tan Afganistan'a kadar projenin senaryo yazarı Amerika, davul Tayyip Erdoğan'ın sırtında, Türkiye sanki İslam dünyasının lideriymiş gibi İsrail'in elinde tokmak olacaktı. Yani bu FETÖ'nün hani yurt dışındaki Türk okulları projesinde olduğu gibi, ne kadar Türk okul olduğunu sonradan gördük. Tıpkı bu şeyde de, bu Büyük Orta Doğu projesinde de Türkiye lidermiş gibi gösterip tamamen İsrail'in ve Amerikan çıkarlarına öne alan bir politika izleniyor idi. Ve o One Minute olayından sonra bu proje çöpe gitti. Artık Tayyip Erdoğan'ın kalemi kırıldı. Fakat Arap sokaklarında ise tam tersine, yani bir sandık konsa deniyordu birçok Arap ülkesinde, mevcut parti liderlerinden, yöneticilerden çok daha fazla Tayyip Erdoğan'a oy çıkacağı söyleniyor idi. Ne zaman? İşte bundan 3 yıl önce, 5 yıl önce. Evet. O 2009-2011'li yıllarda. İşte Amerika bunu gördü ve artık Tayyip Erdoğan'la da yol yürüyemeyeceğini anlayınca bunun karşısına alternatif bir figür çıkarması gerekiyordu. Veliaht Prens Muhammed bin Selman işte bu iş için cilalanıp parlatılıp Arap kamuoyunun önüne kondu. İşte bir takım işte kadın hakları ile ilgili, kadınların araç kullanması ile ilgili vesaire. Yani böyle gençlerin de hoşuna gidecek bir takım uygulamalar da serdettiler. Ancak bu Kaşıkçı cinayetiyle birlikte, nasıl ki One Minute ile Büyük Orta Doğu Projesi çöpe gitti, Tayyip Erdoğan kalemi kırıldı, One Minute olayının bir benzeri de bu Kaşıkçı cinayetiyle hiç böyle bir şey olacağı hesaplanmıyordu. Suçüstü yakalandılar ve bunun böyle kaçarı göçeri bu cinayeti üzerinden atma şeyi yok. Bu kan lekesi prensin üzerinde duruyor ve Avrupa'da, dünyada bunu biliyor. Şimdi Amerika Türkiye'ye karşı olan son dönemdeki hıncının bir sebebi de bu. Büyük Orta Doğu Projesi diye bir şeyler hazırladı. Türkiye bunu bozdu. Evet. Arkasından cilaladı. İslam dünyasının yeni lideri diye bir kişiyi hazırladı. Ve Türkiye'de bu plan bozuldu. Ve işte koridor açmak istedi. Türkiye operasyon yaptı, bozdu. Evet. Ve Amerika'da doğal olarak Türkiye'ye karşı hiç de dostane olmayan bir takım eylemlerin içerisine giriyor. Yani az önce programımızın birinci bölümünde konuştuğumuz olayların perde gerisindeki gelişmelere baktığımızda bu olaylarla da yakından ilişkilidir. Evet. Ve Kral Selman'ın, son olarak şunu söyleyeyim, kendi oğluna bile güvenmediğini, ki Arap şeylerinde, tarihinde bu meşhurdur. Mesela Katar Veliaht Prensi de babasının sağken iktidarını devralmıştı. Yani yakında Veliaht Prens Bin Selman'ın babasını tahttan, zaten fiili olarak yönettiği tahta resmi olarak da geçebileceği endişesiyle, o da korumalarını değiştirdiği, baba oğul arasında bir güvensizlik olduğu da gelen haberler arasında. Ancak babanın da ülkeyi yönetecek kadar artık sağlık, tıpkı Buteflika'nın ikinci versiyonunda Suudi Kralı'nın olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Yani insani olarak oğluna göre çok daha
iyi bir genç insan olarak ama iktidara gelseydi.
Maalesef yaşı ona müsait değil.
Peki hocam, şimdi geçen hafta konuşmuştuk. Türkiye Mavi Vatan 2019 tatbikatına başlamıştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük tatbikatıydı. Üç denizde birden aynı anda yapılan bir tatbikatı bugün sona eriyor. Bunu konuşalım ama bir taraftan da Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Nikos Kochias'ın bir açıklaması var. Doğu Akdeniz'de enerji alanındaki gelişmelere ilişkin Türkiye'nin oradaki ticari gelişmelere katılımını sağlamalıyız. Adil bir şekilde olmalı. Eğer her şeyi kendimize almaya çalışırsak büyük hayal kırıklığına uğrayabiliriz diyor. Türkiye'yi de yanımıza almalıyız diyor. Bu arada Yunanistan Yunanistan Savunma Bakanı da Apostolakis, Türkiye ile güven artırıcı önlemlere yönelik çözüm sağlamak amacıyla iki tarafın temsilcilerinin bir araya gelmesi kararlaştırıldı demiş. Bu hem tatbikatı hem de Yunanistan'dan gelen bu açıklamaları son olarak değerlendirelim. Bir de son bir sorun var, onu da sorup evet, noktalayalım.
Yani bu konuyu kısaca söyleyelim. Geçtiğimiz hafta da biraz değindik. Türkiye şu anda iki sondaj gemisiyle birlikte Doğu Akdeniz'de petrol ve gaz arama faaliyetlerine girişti. Ancak Yunanistan bunun çok daha öncesinden münhasır alan bölgesinde İsrail'le işbirliği yaparak Kıbrıs Rum kesimi doğal gaz araması yaptılar ve bazı yerlerden keşifler de yapıldı. Aynı şekilde Mısır, İsrail, Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan arasında konsorsiyumlar kurularak denizin altından Yunanistan üzerinden Avrupa pazarına alternatif bir rotayla doğal gazın nakledilmesi planlanıyor ki bunun dibinde Türkiye hattı bypass edilmeye çalışılıyor. Evet. Türkiye'de bütün bu kendini denklemin dışına atarak, Türkiye hesaba katmayarak yapılan ve Türkiye'nin en doğal yani kıyıdaş ülke olmasına rağmen hesaba katılmadan yapılan bu pazarlıkların, anlaşmaların tamamının hükümsüz olduğunu beyan edip orada sondajlara başlaması, arkasından da savaş gemileriyle bu tatbikatı yapması dosta düşmana bir mesaj niteliğindeydi ve Yunanistan'ın da bu beyanatı vermesi şu, yani Türkiye'yi dışarıda katarsak bize bu lokmayı yedirmeyecekler, iyisi mi ortak bir yol bulalım ve paylaşarak herkes kendi payına düşeni alsın demeye evet, geldiler ki bu yavaş yavaş sağlıklı bir yöne doğru olayın gittiğinin göstergesidir. Çünkü Türkiye'de bana rağmen bir şey yapamazsınız mesajını verdi ve karşılığında aldığı görülüyor bu demeçlerden.
Son olarak hocam, Rusya'da Müslüman olanların sayısında rekor bir artış varmış. Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin 15 yıl sonra Rusya nüfusunun %30'unu Müslümanların oluşturacağını söylemiş. Bu soruyla programımızı noktalayalım.
Şu an zaten Rusya'nın nüfusunun %20 civarında Müslüman olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Şöyle bir durum var. Doğurganlık olarak mesela Rusya 1991'de Sovyetler Birliği dağılıp da bağımsız olduğunda 149 milyon nüfusu vardı. Şu an 143 milyon civarında nüfusu var. Buna Kırım'ı da dahil ettikten sonra 2 milyon da Kırım'dan evet, nüfus dahil oldu. Yani Slav Ortodoks nüfusta doğurganlık şeyin çok altında, 2.1'in çok altında. Dolayısıyla onların nüfusları azalırken tam tersine mesela en çok nüfusun arttığı yer Rusya'da Kafkaslar bölgesi, yani Çeçenistan, İngüşetya, Dağıstan bölgesinde nüfusun %95'i Müslümandır ve oralarda bağımsızlıktan bu yana, yani çok basit bir örnek vereyim, Dağıstan'ın nüfusu 91'den bu yana 2,5 milyondan 5 milyona çıkıyor, iki kat artıyor. Ama Rusya'nın diğer bölgelerindeki nüfus 91'den bu yana %10 azalıyor.
Geriliyor, evet.
Bir, yani doğurganlıkla Müslümanların arttığını biliyoruz. Mesela nüfus çoğunluğu Müslüman olan bölgeler Tataristan, Başkurdistan bölgesi, Dağıstan, Çeçenistan, İngüşetya, Kabartay, Balkar, Karaçay, Çerkez bölgelerinde zaten Müslüman, çoğu da Türk ve evet, Müslüman nüfus çoğunlukta. Diğer bölgelerde de yani %3, %5 bir nüfusu olan yerler vardır. Buna Moskova'da dahil. Bir de ihtidayla hidayete eren Müslüman olan Ruslar vardır. Birçoğu evlilikler yoluyla oluyor vesaire. Dolayısıyla da gelecekte şu anda %20'ler civarında olan Rusya'daki Müslüman nüfusunun gelecekte 1/3'ünün yani önümüzdeki bir çeyrek yüzyıl sonra Rusya'nın 1/3'ünün Müslüman olması çok da şaşırtıcı bir durum değildir.
Peki hocam, bu konuyla noktalıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz size. Değerli dinleyenler, haftaya yeni bir Medeniyet Coğrafyamız programında tekrar buluşmak ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar efendim.